Geğirsin.
Nasıl ya?
Ya
lahmacun
ya. Ya yemin ediyorum. Şu of. Bak bu podcast'ta sağlam çıkarsa mükemmel. Bir lahmacun yiyip geldik salak gibi. Bir tane yeri açılmış burada. Dayının yeri mi nedir gidik. Sarımsaklı sarımsaklı yediniz lahmacun. Ben sarımsaksız yediğim yine insaflı olup. İki, uykum var. Üç, misafirler gel. Pardon ben uyandım. Hazır hocamız uyku. Üç, misafirler gelmiş. Evi gidip toplamak gerekiyor. Ve konumuz ne?
Rüyalar.
Rüyalar. Rüyanın bilimini masaya yatırıyoruz. Hazırsak başlayalım.
Başlayalım. Ben istatistiklerle başlayayım.
Arabam yine öttü ama sen başlayacaksın.
En çok uyuyan ülkeler. Tahminleri alalım.
Yunanistan. Akdeniz toplumları iyi uyuyordur hocam. İtalya, Akdeniz falan oraları iyi uyuyordur.
Akdeniz'den biraz daha aşağı inerseniz en çok uyuyan ülke Yeni Zelanda'ymış.
Ne alaka ya?
Ne alaka?
Evet, 11 saate yakın ortalama uyuyor.
11 saat günde.
Evet. Ya ben acaba oralı mıyım?
11 saat uyuyorlarmış ama hakikaten.
Evet.
Bu arada ben de uyuyorum. Ama kimseyi ilgilendirmediği için bunu konuya gireceğim.
Daha sonra Finlandiya geliyor.
Allah Allah.
10 küsür saatle.
Hiç beklediğim ülkeler değil.
Ve daha sonra Hollanda geliyor.
Acaba ortalama ömrümü de çoğaltıyor mudur bu uyum
Türkiye 7-8 saat ortalama.
Ya 7-8 saat geldi zaten.
Çalışan bir toplumuz.
Evet, 40 saat ben de çalışsam 7-8 saat önce uyuyorum.
Peki evet, rüya ne? Ne zaman görüyoruz biz bu rüyayı hakikaten?
Aslında zamanlama olarak çok farklı şeyler var. Ben size şunu anlatmak istiyorum hocam. Rüya gördüğümüzde beynimizde neler oluyor? Yani biz nasıl rüya görmeye başlıyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Rüya yattınız, gözlerinizi kapattınız ve artık uyku aşamasına geçtiğimizde ilk adımda gözlerimiz kapalı olduğu için gözlem yetimizi beynimizde işleyen görsel korteks işlevini yitiriyor. Yani bir şey göremediğiniz için vesaire o anda aslında real olan şeyleri hayal edemiyorsunuz. Ancak bu süreçte ikincil korteks dediğimiz süreç aktifleşiyor ve bu sayede aslında rüyalarınızda şekiller, nesneler, insanlar görmeye başlıyorsunuz. Ve bunlar aslında beyninizin gündelik yaşamda gördüğü, karşılaştığı, sizin o an farkında olmadığınız birçok ayrıntıyı kapsıyor. Uykunuz derinleştikçe duygularımızın şekillenmesine imkan sağlayan limbik sistemde uyku süresinde aktif olarak hareket ediyor ve böylece biz rüyalarımızda gördüğümüz şeylerden korkabiliyoruz, rüyamızda ağlayabiliyoruz, erekte olabiliyoruz.
Ne güzel gidiyor ya. Allah'ım ya.
Siz bilimsel olarak bu konuların konuşulmasını beceremiyoruz. Bak hemen Gorgo'ya döndü.
Ya abi ne alakası
yani,
var? Niye sokuyorlar ya?
Yani fizyolojik tepkiler bile verebiliyoruz. Yani atıyorum rüyada elimiz kesildiğinde canımız acıyor.
Tamam.
Bunun nedeni...
Böyle ha.
Duygu, yani limbik sistemimizin bu süreçte aktif olarak hareket etmesi. Bu sayede ayrıca ne oluyor? Beynim bu süreçte aynı zamanda saçma sapan şeyler de rüyamızda görebiliyoruz. Bu neden? İşte bu da beyinde rasyonel karar almaya imkan sağlayan dorsolateral frontal korteksin faalliğini kaybetmesi.
Onu tam doğru okuyamadım.
Aynen ben. Doğru okuyamadım hocam. Çok uzun yazıyor.
Prefrontal var orada arada.
Tamam.
Burada ben de şeyle araya gireyim bu arada. Körler o zaman rüya görüyor mu diye sorarsak. Cevap evet. Onlar da aslında da doğal hayatlarında ne görüyorlar, yani göremiyorlar olsa da ne hissediyorsa onu o şekilde görüyorlar. Eğer hiç görmemişler yani, daha önce.
Evet, hiç doğduğundan bu yana körlük süreci devam ediyorsa şöyle bir şey oluyor. Duygulara dayalı, hissettiklerine dayalı rüyalar görmeye başlıyorlar. Yani onların rüyaları görsellikten ziyade hislerin uyandırmasıyla şekilleniyor.
Tamam. Burada bir şey söyleyeceğim hocam. Mesela herkes renkli rüya göremiyormuş.
Ha, siyah beyaz mı görüyormuş?
Siyah beyaz, %12 siyah beyaz görmüş ve çok Allah ilginç Allah. Bir şey söyleyeceğim burada. Renkli televizyonlardan önce insanların sadece %15'i renkli rüya görüyormuş.
Bu çok ilginçmiş.
Renkli televizyondan sonra işte %80'e çıkmış bu oran.
Hayat daha renklenip daha rüyaları da etkilemiş.
Ben de aynı araştırmayla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu araştırma yani rüyalar ve renkler arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Alaska Uyku Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve 1915-50 tarihlerinde yapılıyor. Bu süreçte de aslında toplumda renkli televizyonlar yaygın değil. size bakmayacağım.
Tamam. Ya bakabilirsin.
Ve bu çalışmadan sonra çalışma yapıldığında insanların sadece %12'si, yani insanların %12'sini siyah beyaz rüyalar gördüğü ortaya çıkarken 1960'lara doğru bu oran değişiyor. Bugün 25 yaşının altındakilerde sadece %4 oranında rüyalar siyah beyaz gözükürken son araştırmalar bunun sebebinin bu siyah beyaz televizyonların ortadan kalkması ve renkli televizyonların hayatımıza girmesiyle ilişkili olduğunu söylüyor. Çünkü baktığınızda aslında rüyalarımız günlük hayatımızda karşılaştıklarımızın bir etkisi oluyor.
Ama burada ilginç bir şey var. Şimdi günlük hayatımızda karşılaştığımız etkisi falan filan diyoruz ama kadın mı erkek mi daha çok rüya görüyor dersek, ki burada bir parantez açalım. Aslında hepimiz rüya görüyoruz. Hatırlayıp hatırlayamamak mesele. Kadınların çok daha fazla rüyayı hatırladığına dair elimizde çok net bulgular var. Galiba bu kadınların daha duygusal varlık olduğu için zihinleri daha mı fazla çalışıyor geceleri bilmiyorum ama bununla ilgili olabilir. Erkekler de erekte olarak uyanıyorlar diye. O bir şey ne alaka şimdi, bak onu söyledi, bak kafayı da taktım, konudan çıkamıyorsunuz da.
Çünkü... Ben o konuyu döndüreceğim, siz döndür, sakin tamam, olun. Sakin.
O zaman karabasan nedir?
Karabasan dediniz, kadınlar mesela kabus görmeye daha yatkın oluyormuş erkeklere.
Çünkü kadınlar her türlü iyisini de kötüsünü de çok görüyor. Evet. Bizim Cihan'da mesela her sabah kalktığında bir rüya görüyor ve her rüya böyle garip grup, yani saçma sapan rüyalar çok bunlar.
Ve şöyle bir şey, kadın ve erkekler cinsiyet farkıyla rüya görme olayını araştıran çalışmalara baktığımızda erkekler genellikle başka erkeklerle ilgili rüyalar görüyor ve erkeklerin ortalama %70'i rüyasındaki karakterlerin başka erkekler olduğu ortaya çıkıyor bir çalışmada. Allah Allah. Kadınlar ise rüyalarında hem kadınları hem erkekleri görebiliyorlar. Yani bu oranında bir farklılaşma tespit edilmiyor. Bununla birlikte bunun sonucunda çalışmalar şunu söylüyor. Erkeklerin rüyalarında sürekli aynı cinsten hem cinslerini görmesi daha agresif rüyalar görmelerini tetiklediğini ortaya çıkıyor. Çünkü mücadele, erkek erkeğe ilişkilerin gelişmesi vesaire gibi.
Peki rüyalarda en çok ne görülüyor? Benim aklıma direkt şey geliyor. Yani cinsellik falan görüyorlardı diye düşünüyorum ben.
Öyle değilmiş hocam. B2 Press'in yaptığı bir araştırmada 185 ülkede yapılıyor. Ve en çok görülen... Hani, tema mı diyeyim artık bilmiyorum ama köpekler.
Allah Allah.
Evet. Ondan sonra hamilelik, yılanlar ve seyahatle ilgili rüyalar görülüyormuş.
Bak, hiçbirini görmedim.
Türkiye'de ise bahçe işleriyle uğraştığını görüyormuş insanlar en çok.
Oo. Emekli olunca bir çiftlik alırım.
Herkesin bir emekli.
Ben bir kere rüyamda SSC'de makale bastığımı görmüştüm, biliyor musun?
Aferin.
Rüyam bile gerizekalıca emin ediyorum. Salak salak rüyalar. O zaman çok çalışıyordum, onları görüyordum.
Mesela ama genelde insanların ortak gördüğü bazı rüyalar vardır. Hı. Ben bunlara değineceğim şimdi.
Ortaktan kastım, ben görüyorum, sen de aynı rüyayı görüyorsun ama.
Ya hemen hemen aynı şeyi deneyimlediğimiz rüyalar. Tamam. Önce sizi alıyorum, hop çocukluğunuza götürüyorum.
Haydi bakalım.
Akşam yatmadan önce karpuzu yediniz. Suyu içtiniz, yattınız yatağa, gece 3'e doğru rüyanızda bir tuvalete giriyorsunuz. Ha. Girdiniz, bütün şey, her şey çok gerçekçi ve bir anda rahatlama aşaması geliyor ve tuvaletinizi yapıyorsunuz. Ardından olay bittiğinde gözlerinizi açıyorsunuz, tık, yatak ıslak.
Niye?
Bu şöyle bir şey. Hayır. Aslında
egoya küfreden çocuk.
Normalde dünyada yaklaşık 6 milyon çocuk, 5 milyon yetişkin uyurken bu sorunu yaşıyor. Rüyalarında tuvalete gittiklerini sanıyorlar ve ardından yatağa kaçırma problemi başlıyor. Buna tuvalet rüyası diyorlar literatürde. Bunun nedenleri genetikten kaynaklanabiliyor. Şöyle bir araştırma var. Uyurken bu problemi yaşayanların %77'sinin ailelerin, ebeveynlerinin de çocukken aynı problemi yaşadığı ortaya çıkıyor. Bunun dışında bu probleme maruz kalanlar genellikle çocukluk döneminde stres, korku, istismar, uyku bozukluğu gibi problemlerle yüzleşiyorlar. 2016 yılında yapılan başka bir çalışmada ise ekonomik geçim sıkıntısının bunu çocuklarda ortaya çıkarabileceğini buluyor ve şöyle bir şey çıkıyor. Aileler, ekonomik düzeyi düşük aileler yaşadıkları sıkıntıları çocuklarına yansıttığı zaman bu durum bu çocukların uykularında ve rüyalarında bu altına yapma problemini ortaya çıkartıyor. Hatta şöyle bir oran vermişler. Ekonomik problemi olan çocuklar olmayanlara kıyasla %29 daha fazla geceleri altında.
Orada kameralar oynuyordum ya, dur ya. Tamam. Tek bu ıslak rüyalar aslında çiş yapma rüyası değil. Onun dışında wet dreams denilen rüyalar da var.
Evet, yani bunu Türkçe nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Bunu düşün, İngilizce yazdım o yüzden
ben
buraya
bir şey diyeyim mi? Bunun adı ne olmuyor? Sıcacık rüyalar. Bak güzel olmadı.
Ilık ılık.
Ilık ılık şıkır şıkır rüyalar, yemin ediyorum.
Sıcacık çiş rüyası gibi oldu.
Şimdi genel kanıya baktığımızda ergenlik sürecinde özellikle erkekler ön plana çıkıyor. Bazı rüyalar görürüz. rüyalanma diye halk dilinde geçen bu şey.
Ben onu bilmiyorum rüyalanma olduğunu bak.
Siz halka inmediniz.
Hangi halka
bilmiyorum.
Sen ne anlamıyorsun?
Oğlum benim ergen erkek bir kardeşim var. Anlatabiliyor muyum? Ne yaptığını biliyorum çünkü.
Tamam. Şey oldu. Ben nereden bir rüyanı anlamıyorum. Tamam.
Bu tarz rüyalar görüp vücudumuz farklı ereksiyonlara girebiliyor. Ve bazı sonuçlar oluyor. Baktığımızda bununla ilgili araştırmalara baktım. Çünkü en sık rastlanan şeylerden birisi bu. Baktığımızda bu rüyalanma durumu REM uykusu sürecinde meydana geliyor. Ve bu evrede nefes alışınız ve kalp hızınız artmaya başlıyor. Ardından artan kalp hızı kan basıncını da arttırıyor ve bu basınç tüm vücudunuza yayılıyor ve özellikle vücudunuzda bir hassaslaşma meydana geliyor. Cinsel bölgenizde de aynı. Bu sayede gördüğünüz rüyanızda gördüğünüz görsellerden etkilenmeye başlıyorsunuz. Beyniniz bunu tetikliyor. Tabii bu sadece ergenlik döneminde mi oluyor? Hayır, yetişkinlik sürecinde de meydana geliyor. 2007 yılında yapılan Amerika'da yapılan çalışmaya 3500 kadın ve erkeğin uyku sürecine ilişkin verileri inceleniyor. Ve burada kadın ve erkeklerin gördükleri rüyaların %8'inin cinsel içerikli olduğu ve bu rüyaların %4'ünün rüyalanma sürecine geçti.
Islak rüya.
Islak rüya oldu ortaya
çok
çıkıyor.
Çok iyi ya.
Bununla ilgili çok enteresan çalışmalar da var. Ama neden bunu yaşıyoruz diye bakanlar da var. İlk onlara bakalım isterseniz.
Bence Türkiye'de erkeklerin birçoğunun ilk ve sonu yaşadığı ilişki bu yani, anladın mı? Ve birçok aşk da burada yaşadı. Basıyorsun, uyanıyorsun ve aşık olarak uyanıyorsun oradaki kadınla falan.
Aslında evet, cinsel bir deneyim yaşamamak. Mesela bunu hani yabancı çalışmalarda yapıldığı için o ülkelerde bu çok bir rutin olarak dalgalandığı için 1-2 hafta boyunca cinsellik yaşamayan, mastürbasyon yapmayan kişilerde bu durum daha sık gözleniyor. Bazı yetişkinler ergenlik döneminde yaşanan oranla eş oranda hayatları boyunca bu süreci yaşamaya
sürekli
devam ediyor.
Sürekli. Evet, çok kötü değil mi? Devam ediyorlar. Sabah kalkıyorsun her seferinde.
Ama bazı insanlarda bu hiç yok. Hiç hayatları boyunca bunu bir erkeğin deneyimlemediği de oluyor yani. Ya illa o
gözlerde bana bakıyor. Ben bunu
deneyimledim.
Ben açıklayacağım. Türkiye'ye çıkıyorum. Ben deneyimlemedim. Ha, niye bana bakıyorsun abi bana? Kadınlar, ben de kadınlar sevgisine bakayım.
Mesela başka bir mesela Amerika'da yapılan bir çalışmada hani genel olarak veriler hani ulusal çapta yapılan çalışmada vatandaşların %83'ünün hayatlarının bir döneminde bu süreci yaşadığı ortaya çıkarken yaş verileri olarak bakıldığında özellikle 15 yaş dönemindeki erkeklerin...
Bir dakika, burada şey yazmış. 15 yaş bekar. Ulan 15 yaşında evli.
Hayır.
Nasıl evli olacak abi 15 yaşında adam ya?
Olabiliyor hocam. Gelin şimdi.
Ya şimdi aldım. Sinirlendi. Ulan Amerika'da yapılmış çalışmalar. Niye 15 yaşında evli olacak?
Ya tamam. 15 yaşında.
Tamam,
bekar derken sevgilisi de olmayabilir.
15 yaşında dedi sevgilisi. Benim 15 yaşındaki sevgilim Şirin'e hocam, vardı Şirin'e. Şirin'e vardı. Biz onu düşünürdük 15 yaşında.
Tüm köyün dışına.
Tüm köyle. Ha, köy yetmiyor, bir de biz düşünüyorduk onu satayım. Tüm lisedeki 5C sınıf olarak.
Çok çirkinleşiyorsun gerçekten. Ya şu çalışmaları çıkartırken aklıma hep geliyor. Ya bunları ciddi ciddi konuşamayacağım ki falan diye düşünüyorum sizin yüzünüzden.
Oh, çok iyi
15 şey yaşındaki bekar erkeklere geri dönüyorum. Bu kişiler yaklaşık 1 veya 3 haftada en az bir kere bu durumu yaşıyor. 40 yaş ve üzeri erkeklere baktığımızda, bekar erkeklere 5-6 haftada bir bu durumu yaşadığı ortaya çıkıyor. Tabii bekarlık tek kıstas değil, evlilerde de bu durum sıkça yaşanan bir durum. 19 yaşında evli olan erkekler ayda bir bu durumu yaşarken 50'li yaşlara doğru evli erkekler de 2 ayda bir bu durumu gözlemleniyor.
Aslında 50 yaşında birisinin 2 ayda bir yaşaması bile bana biraz şey geldi, bayağı sık yaşıyor yani.
Bence, evet.
Tabii 50 yaşında ne yapıyorsunuz abi?
Tabii şu an şimdi hep erkekleri konuştuk. Kadınlar yok mu? Ha, kadınlar da var tabii ki de. Kadınların Journal of Sex'te yapılmış aslında. Buraya bunu yanlış yapmışım. Kadınların %85'i 21 yaşına kadar en az bir kez bunu deneyimledi.
Ya kadın ve erkek arasında farka bakar mısın? 15 yaşındaki bir erkek her 1-3 haftada bir kere, kadın 21 yılda bir kere yaşıyor.
Oran,
abi olaya bak.
Gerçekten çok farklı. Hani şey olarak siz söyleyin.
Kadınlar zaten abidik gubidik rüya görüyorlar.
Kadınların rüyaları çok daha karmaşık oluyor.
Ben hiç rüya görmem.
Sen ne gördün en son, hatırlıyor musun?
Yani şu an sorduğunuz için hatırlamıyorum ama böyle hatırladığım rüyalar var. Mesela bizi şu laptan atıp öbür tarlanın ucundaki konteynere attıklarını görmüştüm. Ve bu beni bir haftalarca çok etkilemişti.
Vay arkadaş.
Acayip
derecede. Ben mesela en son Şirin'i gördüm. Şirin'i şimdi akşam rüyası Şirin'e göreceğim.
Niye görüyorsunuz biliyor musunuz? Bu vectoring'se ilgili bir şey de ben ekleyeyim. Eğer yüzüstü çok sık uyuyorsunuz bunu görme olasılığınız %80 artıyor.
Ben eskiden yüzüstü uyuyordum. Bel fıtığım olduğu için artık yüzüstü uyuyamıyorum. Ondan bütün şeyimi kaybettim. Demek ki.
Ya sırt üstü uyunca da problemler var. Bunun en güzel örneği daha demin siz söylediniz. Karabasan, halk arasında karabasan olarak bilinen
karabasan ilginç bir olgu. Evet.
Aslında burada REM uykusunda yaşanan bir durum. Rüya görken vücudunuz rüyanızda yaptığınız şeylere göre, hareketlere göre hareket etmemesi için bir kısmi felç geçiriyor. Bu süreçte beyin aktif. Siz o REM uykusundan aniden uyandığınızda bir anda artan kan basıncı, kalp atışı vesaire nedeniyle vücudunuz ama hala uyuyor. Hareket edemiyorsunuz. Bu süreçte halüsinasyon görmeniz çok yatkın oluyor. Çünkü beyin de afallıyor. Hani gözlerin açılmasıyla birlikte farklı beyin bölgeleri aynı anda aktif oluyor ve aslında karabasan geçirdiğinizi sanıyorsunuz ama arkadaşlar bu uyku felci.
Ve baharatlı yiyecek yerseniz karabasan görme ihtimaliniz de artıyor.
Allah Allah.
Baharatlı sırt üstü yiyecek. Evet mesela çalışmalarda da sırt üstü yatmanın bu süreci çok tetiklediği belirtiliyor.
Bu arada peki başka bir yere getireceğim konuyu. Ya tamam rüya da bu rüya görüyorsunuz rüyanızdan yorum yapıyorlar bilmem ne geleceğini tahmin ediyor falan. Bunlar ne peki?
Safsata.
Şimdi safsata değil bazı
psikolojik çıktıları var ama.
Evet bazı çalışmalar bunu yapıyor. Ben size mesela rüyalarımızdaki gördüğümüz şeylerin nelere günlük hayatımızda etki ettiğini yani bunları yorumlayan insanlara şey yapıyorlar. Mesela Danimarka'da bir çalışma yapılıyor. Journal of Dreams'te yayınlanmış.
Valla Journal of Dreams diye bir
şey. 2022
çok
yılında.
Çok ilginç değil mi? Journal of Dreams diye bir tane şey olması.
SSI indeksiymiş.
SSI indeksi mi?
İndeksine bakmadım hocam büyük ihtimal. 667 katılımcı bu çalışmaya katılıyor ve çalışmada şu ortaya koyulmaya çalışıyor. Rüyalarınızda gördüğünüz şeyler günlük hayatlarınızdaki davranışlarınızı ne derece etkileniyor? Ve katılımcılar şu cevapları veriyor. %62 rüyalarının hayatlarının farklı noktalarında onlara fayda sağladığı ortaya çıkıyor. %56'sı rüyalarında gördükleri kişiler hakkında düşüncelerini değişti. Mesela sizinle ilgili ben kötü bir rüya gördüm de ertesi gün size trip atabiliyorum. %54'ü ise rüyalarının
zaten %156 aldık anasını satayım. Bu nasıl bir ses?
Aynı kişilerin durumlarıyla verilen cevaplarını
kıyaslıyor. Ama.
%54'ü rüyalarının davranışlarını şekillendirdiğini özellikle karar alma ve yaratıcı fikir geliştirme sürecinde bu rüyaların etkili olduğunu söylüyor. Başka bir çalışmaya atlayacağım buradan. Özellikle yaratıcılıkla ilgili. Amerika'da 99 kişi üzerinde bir araştırma yapılıyor ve bu süreçte rüyaların problem çözme, yaratıcılığımıza ne derece etkili olduğuna bakıyorlar. Bu 99 kişiyi iki gruba ayırıyorlar. Önce herkese bir labirent simülasyonu veriyorlar ve bu labirentten çıkmaları için çalışmaya başlıyorlar. Geniş bir simülasyon. Ardından simülasyonu çözme sürecinde katılımcılara 90 dakika ara veriliyor. Ya ne yapıyorsunuz?
Ya ne oraya bakıyorum ben ya? Kızım sen bir başladın mı konuşmayı bırakmıyor ki. Merve'yle bir bakış
gördük. Tamam bu en güzel çalışmam. Bir dakika bölmeyin. 90 dakika bu katılımcılara ara veriliyor ve birinci gruba diyorlar ki siz işte oda falan ayarlıyorlar. Burada 90 dakika boyunca kısa bir uyku çekin. Aynı sizin bir saat önce yaptığınız gibi. İkinci gruba da alıyorlar. Bunları uyanık tutuyorlar. Video izliyorlar. Eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Ardından 90 dakika bitince aynı ilk baştaki deney simülasyonuna geri alıyorlar. Ve labirenti çözme işini tamamlamasını söylüyorlar. Burada ilk bulgu şu. Şekerleme yapanlar uyuyan insanlar uyanıklara göre daha iyi problem çözme yetisi geliştiriliyor. Ama enteresan bulgu ise uyuyanlar arasında ortaya çıkıyor. Eğer uyuması o 90 dakikalık uyku sürecinde rüya görenler görmeyenlere kıyas 10 kat fazla daha iyi problemi çözdü ortaya çıkıyor.
Bak, ilginç,
çünkü bu kişiler rüyalarında o simülasyonu görüyor. Son zamanlarda yaptı, son bir saatte yaptığı şey beyinlerine
nasıl
işliyor. Ve bunun nasıl çözebileceğiyle uğraşıyor.
REM'e girmek gerekiyor büyük ihtimalle bunun
evet,
için.
Evet hocam.
Şey de çok ilginçtir bu arada. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Sınava çok çalışıp uyumadan gitmek. Halbuki uyuma öğrenmenin en önemli aşamalarından bir tanesi. Uyuduğun an hele uyumadan önce bir ezber yaptıysan uyuyup uyandıktan sonra beyin bunu aslında yapılan şeyler de bu. Hani EEG ölçümleri bunu gösteriyor. Beyin aslında öğrenmeye devam ettiriyor uyuduğun sırada. Ve en iyi öğrenme çalıştıktan sonra uyuduğunuzda oluyor temel itibariyle. Araya ne kadar zaman verirseniz uyumayla öğrenme arasında o kadar daha az öğreniyorsunuz aklınızda kalan en azından.
diyeceğimiz şey var mıydı?
Var. Aşık olduğun kişiyi daha çok görüyorsun. Fazla oksitosinden.
Aa.
Her gün aynı kişiyi görebiliyorsun rüyanda.
Aşık olunca.
Evet.
Onun bir şey mi? Aşk acısı çekerken falan da görebiliyorsun, biliyor musun? Evet. Onda çok kötü böyle. Unuttuğun evet. birisini tekrar hatırlıyorsun falan. Çok gıcık bir şey onlar ya.
Hormonlardan dolayı. Devamlı aynı kişiyi görüyorsan ona aşık olma ihtimalin de var.
Bak o da var. Rüya görüp ondan sonra aşık olup uyanabilirsin de. Öyle durumlar da olabiliyor.
Evet.
O zaman şöyle. Başka bir şey var mı?
Siz şunu söyleyin ki rüyaların %90'ını unuturuz ama siz bu podcast sonunu unutmamak için sürekli dinleyin tarzı bir şeyle aha. kapanış yapabilirsiniz.
Evet efendim, rüyaların %90'ını unuturuz ama siz bu podcast sonunu unuturuz. Gelen taktiklere bak. Tam o kadar hocam gibi yapıyorum. Yazdığı gibi. Rüyalarımızın %90'ını unuturuz. Uyandıktan 5 dakika sonra rüyamızın yarısını unuturuz ama siz bu podcast'ı unutmayın. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Teşekkürler.
Teşekkür ederiz.